Ayrım 27.
Dövüş yoluyla karara bağlanmayan davalar için de bu böyleydi. Davalardan sağlanan başlıca çıkarlar senyöre ait olduğundan, gerek perleri toplamak, gerek onları mahkemeye bakacak duruma getirmek için gereken masrafları ödemek de yine senyöre düşerdi. Hem zaten davalar öyle sonraları görüldüğü gibi uzun kayıtlara, formalitelere gerek göstermeden hemen o anda davacıların bulunduğu yerde görüldüğünden taraflardan mahkeme harcı istemeye gerek kalmazdı. İstinaf usulü doğal olarak mahkeme harcını gerektirmiştir. Nitekim bu konuda De Fontaine'in yazılı kanunla istinaf edildiği zaman, yani Saint Louis'nin yeni kanunlarına uyulduğu zaman mahkeme harcı ödenirdi. Yanlış hükümden gayri istinafa izin vermeyen her zamanki muhakeme usulünde ise böyle şey ödenmezdi. Belli bir para cezasından dava senyöre intikal etmişse dava konusunda olan şeyin tam bir yıl bir gün gelirine el koymaktan başka bir şey alınamazdı dediğini görüyoruz. Ama yeni yeni sağlanan kolaylıklardan ötürü istinafların sayısı artınca bir mahkemeden ötekine istinaf etme işi çoğalıp da taraflar bulundukları yerlerden başka yerlere taşınmak zorunda kalınca muhakeme usulünde görülen yeniliklerden ötürü davaların sonu gelmeyince en haklı istekleri reddetme sanatı biraz daha gelişince bir davacı salt beni izlesinler diye kaçmayı öğrenince dava açan kişi kendini mahvettiği halde kendini savunan kişi rahat ve huzur içinde yaşamaya devam etmeye başlayınca nedenler bir sürü söz ve yazı ortasında kaybolunca davaya bakan daire hak aramaya olanak vermeyen bir sürü hukuk malzemesiyle dolunca kötü niyet kendine dayanak bulamadığı yerlerde öğüt bulmaya başlayınca davacıları mahkeme harcı korkusuyla durdurmak gerekti. Davacılar hem karar için hem de karardan kaçınmak amacıyla kullanmış oldukları olanaklar için mahkeme harcı ödemeye mecbur tutuldular. Charles Le Bel bu konuda genel bir emirname çıkardı. Konu 36. Savcılık üzerine. Ren kıyılarında oturan Franklarla Salik Frankların kanunları olsun, öteki barbar topluluklarının kanunları olsun, suçluyu yalnız para cezası ödemeye mecbur ederdi. Bundan ötürü de suçlular hakkında kovuşturma yapan bugünkü savcılık örgütüne o zamanlar gerek hissedilmezdi. Gerçekten de her şey eninde sonunda tazminat ödemek suretiyle halledilirdi. Her çeşit kovuşturma adeta medeni hukuk çerçevesine girerdi. Bundan ötürü her yurttaş davasıyla ilgili kovuşturmayı bizzat yapabilirdi. Öte yandan Roma hukukunun da suçları kovuşturmak için halkçı şekilleri vardır. Bu şekillerse savcılık teşkilatının varlığıyla bağdaşamazdı. Mahkeme kararıyla dövüşme usulü de zaten savcılık teşkilatıyla bağdaşamazdı. Çünkü herkese karşı herkes için dövüşmeyi kim göz önüne alıp savcılık makamını işgal etmek cesaretini gösterebilirdi. Monsieur Muratore'nin Lombard kanunları arasında sıkıştırdığı bir düstur derlemesinde Karolenjler zamanında mahkemede kamu hukukunu temsilen bir avoe bulunduğunu görüyorum. Dipnot: avoe bir çeşit avukat, dava vekili. Burada kamu haklarını savunduğuna göre bir çeşit savcı olacak. Ama bu düsturların tümünü okuyunca da bu memurlarla şimdi savcı, cumhuriyet savcısı, kral ya da senyörler savcısı adını verdiğimiz memurlar arasında büyük bir fark olduğunu görüyorum. Birinciler yani avueler medeni hukuktan ziyade siyasal hukukla aile hukukunu yönetmek için atanmış memurlardı. Gerçekten de sözü geçen düsturlarda bunların suçlular hakkında kovuşturma yapmak, henüz reşit olmamış kimselerle kiliselerin ve kişilerin durumuyla ilgili davalar üzerine eğilmek gibi bir görevi olduğuna dair bir kayıt bulamıyorum. Az önce savcılık görevinin mahkeme kararıyla yapılan dövüşle bağdaşamadığını söylemiştim. Bununla beraber bu düsturların birinde kamu tarafını temsil eden avuelerden birinin de dövüşmek yetkisine haiz olduğunu görüyorum. Monsieur Muratore bu düsturu 1. Henry'nin anayasasının sonuna koymuş. Bu anayasada şöyle deniyor. Birisi babasını, kardeşini, yeğenini ya da herhangi bir akrabasını öldürürse onların mirasına konma hakkını yitirir. Miras da böylece başka birisine geçer. Kendi mirası ise doğrudan doğruya devlet hazinesinin olur. İşte kamu tarafını temsil eden Avoe, devlet hazinesine kalan bu miras için dövüşme yetkisini haizdi. Böyle bir durumsa genel kurallar arasına girer. Yine bu formüllerde görüyoruz ki kamu tarafının avoesi bir hırsızı yakalayıp da kontuna getirmeyen kişi aleyhinde, konta karşı ayaklanan ya da ayaklanmayı teşvik eden kişi aleyhinde, kont tarafından öldürülmek üzere kendisine teslim edilmiş olan kişinin hayatını kurtaran aleyhinde, kontun emrine uymayı reddedip hırsızı teslim etmeyen kiliseler avoesi aleyhinde, dipnot, hırsız mihraba sığındığı için kilise avukatı da sığınma haklarını savunurdu. Kralın sırlarını yabancılara açıklayan kişi aleyhinde, imparatorun temsilcisini elde silah kovalayan kişi aleyhinde, imparatorun mektuplarını küçümsemeyen, bundan ötürü de aleyhinde imparatorun dava vekili tarafından ya da bizzat imparator tarafından kovuşturma açılan kişi aleyhinde kovuşturmada bulunabilirdi. Nihayet bu dava vekili devlet hazinesinin çıkarlarını savunmayı da üzerine alabilirdi. Ama ağır suçların kovuşturulmasında kamu haklarını savunan bir dava vekili göremiyoruz. Duello yapmak, kundakçılık etmek, hakimi mahkemede öldürmek, kişilerin özgürlüğüne tecavüz etmek gibi suçlar söz konusu olsa bile kovuşturmada bulunacak dava vekillerinin ortaya çıktığına şahit olamıyoruz. Bu düsturlar yalnız Lombardların kanunları için değil, bunlara ilave edilmiş olan kapitülerler için de muteberdir. Bu konuda bize yalnız Karolenjilerin usulü hakkında bilgi verdiklerinden azıcık olsun kuşku duymamalıyız. Tıpkı eyaletlere gönderilen kral temsilcileri gibi bu dava vekilleri de Karolenjilerle beraber yok olmuştur. Sebebi de şu ki, ne genel kanun diye bir şey kaldı ortalıkta, ne de devlet hazinesi diye bir şey. Bundan başka eyaletlerde davalara bakacak kontlardan da eser kalmadı. Dolayısıyla asıl görevleri kontun otoritesini sağlamak olan bu çeşit memurlar da ortadan yok oldu. Kapeler zamanında mahkeme kararıyla dövüşme usulü iyice çoğaldığından kamu tarafının haklarını savunacak bir kişinin bulunmasına gerek kalmadı. Nitekim Som Rural adlı eserinde adliye memurlarından söz eden Butiye yalnız bayilerin, derebeyin adamlarının ve sarjanların adlarını veriyor. Dipnot, Som Rural, toprağa değgin özetleme kitap diye çevrilebilir. 14. yüzyılda yaşamış Fransız hukuk bilgini Butiye'nin eseri. Sarjan, eskiden mübaşirlik, icra memurluğu, zaptiyelik eden adliye memuru. O çağlarda kovuşturmaların nasıl yapıldığını öğrenmek için kurulları, bir de Beaumanoir'ı okumanızı sağlık veririm. Majorque kralı 2. Jacques'ın kanunlarında bugünkü şekliyle bir krallık savcılığından söz edildiğini görüyorum. Bizlerde adalet mekanizmasının şekli değiştikten sonradır ki savcılar ortaya çıkmıştır. Apaçık bir şey bu. Konu 37. Nasıl oldu da Saint Louis'nin kurulları unutuldu? Kaderleri böyleymiş kurulların. Doğmalarıyla ihtiyarlamaları ve ölmeleri bir oldu. Bu konuda bazı şeyler söylemek isterim. Saint Louis kurulları adı altında elimizde bulunan kanun metni hiçbir zaman bütün krallıkta yürürlüğe girsin diye yapılmış bir kanun değildir. Kanunun ön sözünde böyle bir şeyden söz ediliyorsa da gerçekleşmesi için hiçbir çaba harcanmamıştır. Bu değerleştirme bütün medeni haklar üzerine vasiyetname ile verilen ya da yaşayan kişiler arasında hibe edilen mallar üzerinde, kadınların drahomaları ya da çıkarları üzerinde, tımarların sağladığı hak ve yararlar üzerinde, güvenlik meseleleri üzerinde kararlar verilebilmesini sağlayan, genel bir kanun metnini ihtiva etmektir. Şimdi her şehrin, her kasabanın ve her köyün kendisine özgü bir geleneği olduğu bir çağda, medeni haklar için genel bir kanun metni çıkarmak, krallığın her bölgesinde yürürlükte olan özel kanunları bir çırpıda ortadan kaldırmak demektir. Özel geleneklerin tümünden genel bir gelenek çıkarmak demek, hükümdarın her tarafta saygı gördüğü çağda bile manasız bir teşebbüste bulunmak demektir. Çünkü sakıncalarla yararlar eşit olduğu zaman kanunu değiştirmemek ne kadar doğruysa, yararlar az, sakıncalar çok olduğu zaman değiştirmemek de bir o kadar doğru olur. Şimdi herkesin kuvvet ve kudretinden ötürü mest olduğu bir çağa, kralların umutlu çağına şöyle dikkatli bir bakacak olursa, her yerde kanunları ve alışkıları değiştirmeye teşebbüs etmek, yöneten kişilerin akıllarına gelmesi olanaksız bir şey olduğunu görürüz. Bu benim söylediklerim kurullar denen kanun metninin Amiyen Belediye Sarayı'nda bulunan ve Dukange tarafından zikredilen el yazmasında da belirtildiği gibi, baronlarla kanun adamları tarafından parlamentoda tasvip onaylanmadığını gösterir. Öteki el yazmalarında da bu kanunun Tunus'a hareket etmeden önce 1270 yılında Saint Louis tarafından çıkarıldığı söylenir. Ama bu da doğru değil. Çünkü Saint Louis, Monsieur Dukange'ın da söylediği gibi 1269'da Tunus'a gitmiştir. Bundan da şu sonuç çıkar ki bu kanun onun yokluğunda yayımlanmıştır. Ama ben bunun da olanaksız olduğunu söylüyorum. Öyle ya, nasıl olur da Saint Louis bir kargaşalık tohumu olabilecek, değişiklikler değil ihtilaller meydana getirebilecek bir şeyin kendi yokluğunda çıkarılmasına müsaade edebilirdi. Böyle bir teşebbüsün herhangi bir teşebbüsten çok daha yakından izlenmesi gerekirdi. Zayıf bir naipliğin, teşebbüsün başarıyla sonuçlanmasında çıkarı olmayan senyörlerden müteşekkil bir naipliğin başaramayacağı bir işti bu. Naiplerden biri Abbé de Saint-Denis denen Mathieu, öteki de Comte de Nesle diye tanınan Simon de Clermont'dur. Bunların ölümü halinde yerlerine Ezre Piskoposu Philip'le Pontio Kontu Jean geçecekti. Oysa yukarıda görmüştük ki Pontio Kontu kendi senyörlüğünde bile yeni adli düzenin uygulanmasını yasak etmişti. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim ki adalet düzeni üzerinde bizim elimizdeki kanun metni Saint Louis'nin kurullarından apayrı bir şeydir. Bu kanun metni kurulları zikreder. Şu halde kurullar üzerine yazılmış bir metindir. Kurulların kendisi değil. Bundan başka Saint Louis'nin kurullarından söz eden Beaumanoir, kurulların sözünü ettiğimiz derleştirmesinden değil, bu hükümdarın özel kurullarından söz etmektedir. Bu hükümdar zamanında yazan De Fontaine'de, bu kurulların adalet düzeninde ilk iki uygulanmasından bize söz eder ve bunun eski bir şey olduğunu söyler. Demek oluyor ki Saint Louis'nin kurulları sözünü ettiğim derleştirmeden önce yayınlanmıştı. Bazı bilgisiz kişilerin başına koydukları ön sözleri kabul etsek bile bu yapıtın Saint Louis'nin hayatının son yılında hatta ölümünden sonra yayımlandığını kabul etmek zorundayız. Konu 38. Aynı konunun devamı. Saint Louis'nin kurulları adı altında elimizde bulunan bu derleştirme neyin nesiydi acaba? Fransız hukukuyla Roma hukukunun durmadan birbiriyle karıştırıldığı bu karanlık, bu karışık kanun metni, bir yasacı edasıyla konuştuğu halde içinde bir hukukçu ile karşılaşan bu kanun metni, medeni hukukun ortaya attığı bütün durumlar, bütün noktalar üzerinde bir hukuk biliminin tümü bulunan bu kanun metni neyin nesiydi acaba? Bunlara cevap vermek için o çağlara dönmek gerek. Çağındaki kötüye kullanmalar yüzünden Saint Louis insanları yürürlükte olan hukuk ilminden iğrendirmeye çalıştı. Gerek kendi ülkelerindeki mahkemeler için, gerekse baronlarının ülkelerindeki mahkemeler için birçok yeni yeni tüzükler çıkardı. Bundan da öyle bir başarı elde etti ki, Bu hükümdarın ölümünden az sonra yazmaya başlayan Beaumanoir, Saint-Louis tarafından ortaya atılan muhakeme usulünün birçok senyörlerin mahkemelerinde yürürlükte olduğunu söylüyor. Böylece bu hükümdar amacına ulaşmış oldu. Ama bu tüzükler bütün krallık için genel bir kanun olarak ortaya atılmış değildi. Doğrudan doğruya senyörler için yapılmış bir örnekti. Her senyör bu örneğin uygulayabilir, uygulamaktan da yararlanabilirdi. Saint-Louis en iyi göstermek suretiyle kötüyü ortadan kaldırırdı. Krallık mahkemelerinde olsun, senyörlerin mahkemelerinde olsun, daha doğal, daha akıllı bir muhakeme usulü, ahlaka, dine, halkın huzuruna, kişi ve mal güvenine daha uygun bir muhakeme usulü görünce, bütün senyörler öteki usulü bırakıp bu usulü benimsediler. Zorlayacak yerde davet etmek, buyuracak yerde yönetmek, işte çok büyük iki hüner. Aklın doğal bir egemenliği, hatta zulmedici bir egemenliği vardır. Ona karşı koymak isterler ama bu karşı koyma bile onun zaferidir. Çok geçmeden onun avucunun içine girmek gerek. Saint-Louis, Fransız hukuk usulünden tiksindirmek için Roma hukuku kitaplarını Fransızca'ya çevirtti. Böylece o hukukun o çağda yaşayan bilginler tarafından öğrenilmesini sağladı. İlk uygulayıcı olarak tanıdığımız De Fontaine bu kitaplardan fazlasıyla yararlandı. Meydana getirdiği eser, eski Fransız hukukuyla Saint-Louis kurullarının ve Roma kanunlarının adeta bir karmasıdır. Beaumanoir Roma hukukundan çok az yararlanmıştır. Bununla beraber eski Fransız hukukuyla Saint-Louis'nin tüzüklerini bağdaştırmaya muvaffak olmuştur. Öyle sanıyorum ki bu iki kitabın ruhuna ve daha çok De Fontaine'in kitabının ruhuna uyan hakimlerden biri, kurullar adını verdiğimiz kanun kitabını meydana getirdi. Kitabın başlığında söylenilene bakılırsa, eser Paris, Orléans ve Baronluk Mahkemesi'nde yürürlükte olan usullere göre düzenlenmiştir. Ön sözünde ise bütün krallıkta, Anjou'da ve Baronluk Mahkemesi'nde yürürlükte olan usullerden yararlanıldığı söylenmektedir. Muhakkak olan bir şey varsa o da şu ki, De Fontaine ile Beaumanoir'ın eserleri, Clermont ile Vermandois kontlukları için kaleme alınmıştı. Tıpkı bunun gibi kurullar da Paris, Orléans ve Anjou için yazılmıştı. Bundan başka Beaumanoir'ın dediğine bakılırsa, Saint-Louis'nin kanunlarının çoğu baronluk mahkemelerine de sızmıştı. Bundan ötürü de derleştirici kendi eserinin baronluk mahkemelerince kabul edildiğini söylediği zaman yersiz bir şey söylemiş sayılmazdı. Bu eseri yazanın memleketin geleneklerinden, kanunlarından ve Saint-Louis kurullarından yararlanıp derleştirdiği muhakkak. Bu eser çok değerli bir eserdir. Çünkü o çağda uygulanan şekliyle Saint-Louis kurullarını, eski Anjou geleneklerini ve nihayet eski uygulanış şekliyle Fransız hukukunu buluyoruz onda. Bu eserin De Fontaine ile Beaumanoir'ın eserlerinden farkı şu ki, orada yasacıların dili olan buyurma dili kullanılmıştır. Başka türlü olmasına da olanak yoktu. Çünkü eser yazılı geleneklerle kanunların derleştirilmesinden başka bir şey değildi. Bu derleştirmede bir iç kusur vardı. Fransız hukukuyla Roma kanununun karıştırıldığı iki taraflı bir kanun metni meydana gelmişti de ondan. Aralarında hiçbir ilinti olmayan, çoğu zamanda birbirine aykırı olan şeyleri de bir araya getirmişlerdi de ondan. Memur hakimlerden, perlerden kurulu Fransız mahkemelerinin, istinafsız kararların, mahkum ediyorum ya da bağışlıyorum sözleriyle verilen kararların, Romalıların halk tarafından yargılama usulüyle bir uygunluğu olduğunu biliyorum. Ama bu eski usul pek öyle kullanılmadı. Daha çok imparatorların ülkeye soktuğu usulden yararlanıldı. Fransız hukuk usulünü düzene koymak, sınırlandırmak, düzeltmek ve yaymak için her yerde bu derleştirme kullanıldı. Konu 39. Aynı konunun devamı. Saint-Louis tarafından ülkeye sokulmuş olan bu tüzel şekiller yavaş yavaş yok oldu. Bu hükümdarın amacı en iyi muhakeme usulünden çok eski yargılama usulünün yerine konacak en iyi tarzı bulmaktı. Bunun için de ilk amacı milleti eski hukuk anlayışından tiksindirmek ve onun yerine bir yenisini koymaktı. Ama bu yeni usulün de sakıncaları ortaya çıkınca hemen bir başkasını bulup ortaya atmakta gecikmediler. Böylece Saint Louis'nin kanunları Fransız muhakeme usulünü değiştirmekten çok onu değiştirmek için gerekli olanakları sağladı. Yeni mahkemeler kurmak olanağını verdi, daha doğrusu yeni mahkemelere ulaşmak olanaklarına yol açtı. Genel otoritesi olan bir mahkemeye kolaylıkla varıldığı zaman da önceden özel bir senyörlüğün geleneklerini teşkil eden yargılar genel bir muhakeme usulü teşkil ettiler. Kurulların kuvveti sayesinde o zamana kadar krallığın tümünde bulunmayan genel kararlar elde etmeye başarılı oldular. Yapı tamamlanınca da iskelenin yıkılmasına göz yumdular. Böylece Saint Louis'nin yaptığı kanunlar bir yasama şaheserinden bile beklenmeyecek sonuçlar meydana getirdi. Değişiklikleri hazırlamak için kimi zaman birkaç yüzyıl gerekir. Olaylar olgunlaşır, arkasından da ihtilaller baş gösterir. Parlamento en son olarak krallığın bütün davalarına bakmaya başladı. Önceleri yalnız dükalar, kontlar, baronlar, piskoposlar, papazlar arasındaki davalara, kralla krala bağlı olan senyörler arasındaki davalara bakıyordu. Bu davalar da medeni alandan çok politik düzende olan davalardı. Sonradan parlamento devamlı ve yerleşmiş bir hal aldı. Derken bütün davalara yetsin diye birçok yerde parlamento açıldı. Parlamento istikrarlı bir topluluk haline alır almaz kararlarını derleştirmeye başladılar. Philip Le Bel zamanında Jean de Montluc bugün Olim kayıtları denen bir derleme meydana getirdi. Dipnot, Olim Latince'de vaktiyle anlamına gelen bir kelime, Paris Parlamentosu'nun 1254 ile 1318 arasındaki kayıtlarına verilen ad halini almıştır.